Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim 2 Haziran 2023 95.0 Açık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 3'te başlayan Önce Sağlık programında birlikteyiz. Programcı arkadaşım Ayşegül bir toplantıda biraz geç katılacak bugünkü programa. Kendisini bekliyoruz. Bağlanır bağlanmaz da bizimlerle birlikte olacak ve konuşmayı birlikte yapacağız, sürdüreceğiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Daha önce de kendisiyle bir program yapmıştık. Profesör Doktor Talat Kiriş bizimle. Hoş geldin Talat.
Merhabalar. Merhaba Selim, hoş bulduk.
Evet, yani bu yoğun bir gündemin var senin de. Yoğun işlerin arasında bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Sayın Talat Kiriş'le biz bir süre önce program yapmıştık dedim. Beyne Giden Yol, Bir Beyin Cerrahinin Anıları kitabını konuşmuştuk. Bugün de yeni çıkan kitabı Doğan kitaptan çıktı. 213 sayfalık 33 öyküyü kapsayan Uzak Deniz Küçük Yağmur isimli kitabını konuşacağız. Türk Edebiyatı Öykü dizisinden çıkmış Doğan kitabın, sevgili Talat'ın kitabı. İlginç bir kitap. Hani adından ve Talat'ın yaptıklarına baktığımız zaman Uzak Deniz deyince ben hep böyle deniz öyküleri falan bekliyordum. Farklı öyküler var. Şimdi onları sizlerle biraz konuşacağız. Ama izninizle ben Sayın Kırış'ı kısaca tanıtayım. Kendisi öğrenciliğinden itibaren yurt içi ve yurt dışında kaza cerrahisi ve beyin cerrahi kliniklerinde stajlar yaptı. Profesör Doktor Türkan Saylan'da Van'da Lepra Hastanesi hastalığı üzerine saha çalışmalarına katıldı. Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp ve daha sonra orada nöroloji anabilim dalında ihtisas. Japon Nörotravma Derneği'nin ödülünü aldı. Beyin Araştırmaları Derneği'nin ödülünü aldı. Çok fazla çalışması var. Çok uluslararası başarıları imza atmış bir bilim insanı. 9. Uluslararası Serebral Vazospazm Kongresi Başkanlığı, Türk Nöroşirurji Derneği Yeterli Kurucu Üyeliği, Türk Nöroşirurji Derneği Başkanlığı. Bütün bu çalışmalarında oldukça başarılı olmuş bir bilim insanı. Ama aynı zamanda amatör bir yelkenci. Amatör demek hala doğru mu bilmiyorum. Talat bunu düzeltir eğer yani bir kusur ettiysem. Ama ilginç olan sadece böyle bizim alıştığımız Kalamış'ta, Moda Koyu'nda falan değil. Kendisi Güney Amerika'dan Antarktika'ya yelkenle seyahat etmiş. Ve Grönland'da kanoyla Kuzey Kutup Dairesi'nin geçiş yapmış bir maceracı bir cerrah. Böyle bir kişiyle biz program yapıyoruz. Talat bu çok zengin bir özgeçmiş. Çok da ilginç alışılagelmişin dışında. Nedense ülkemizde böyle Grönland'a, Antarktika'ya falan giden insanlar var yoktur. Olsa da işte senin durumunda olduğu gibi çok da fazla böyle duyulmaz, bilinmez. İşte biz ancak Açık Radyo'da seni tanıdığımız için seninle konuşmak istiyoruz. Yoksa bir Fransız vatandaşı ya da bir Avustralya vatandaşı olsaydın herhalde her yerde politikacılardan çok senin adın geçer. Yanlış bir ülke belki de. Neyse,
kim bilir.
Öyle mi? Değil mi? Evet, peki. Şimdi bu kitaba geçmeden önce biraz neden bahsedelim diye düşündüm. Yani kitaba ait sorularım olacak ama biraz çünkü yazın dünyasıyla ilişkin çok genç yaşla başlıyor. 23 yaşında eğer yanlış hesaplamadıysam Düşün dergisi masal yarışmasında mansiyon kazanıyorsun. Sonra Argos Sanat, Cumhuriyet ve Radikal dergileri, Yat Türkiye dergisi ve 2019'dan beri de bilenler senin T24'teki bu bağımsız internet gazetesinde yazdığın yazıları biliyorlar, okuyorlar. Ve yelken. Gel istersen şu dinleyicilerimize bu yelkenle macera ne zaman başladı? Biraz ona değinelim.
Yani tabii çocukluğumdan beri denizle ilgiliydim ama hani denizlerde yelken açmaya başlamam herhalde bir 20 seneyi buluyor. Ondan öncesinde hala tabii beyin cerrahisi çok yoğun ama ondan önce hiç kafamı kaldıramıyordum, burnumu çıkaramıyordum ameliyathaneden. 20 yıldır aşağı yukarı işte Akdeniz, Ege, Akdeniz ağırlıklı olarak yelken yapıyorum. Ama onun dışında Amerika'da da yelken yaptım. İşte o Antarktika'dan bahsettin. Ben tabii gene amatör yelkenci olarak kabul ediyorum kendimi. Profesyonellik ayrı bir seviye ve ayrı bir iş. Biraz daha fazla hayatımda deniz olsun istiyorum, yelken olsun istiyorum.
Ne
Çünkü
güzel.
hakikaten doğayı, bu dünya denen gezegeni en iyi anlama yollarından biri denizde dolaşmak.
Peki
Çünkü
bu şey Antarktika ve Grönland'a nereden aklına geldi? Hani okyanusu geçebilirsin, Akdeniz'de, Kuzey Denizi'nde falan yelken yaparsın. Nereden aklına geldi?
ya
Çok ilginç.
o aslında şöyle, o bahsettiğin masal yarışmasında mansiyon kazandığım masal Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu'nun aşkını anlatan bir masaldı. O zamandan beri böyle bir içimde var. Ayrıca da çocukken hatırlarsın resimli bilgi falan gibi böyle ansiklopediler vardı. Orada böyle işte Amundsen, Scott, kaşifler, onların maceraları vardı. Bu ikisi birleşince yani hep öyle bir özlem duyuyordum o kaşiflerin yapıp ettiklerine. Grönland'la işte Antarktika'yı iki kutbu birleştirmek istedim.
Harika.
Grönland'dan aldığım bir taşı Antarktika'da buzulların içine gömdüm.
Ya ne güzel. Grönland'da
Bu
kano nereden çıktı?
Grönland'da yani değişik ekspedisyonlar var. Onlardan bir tanesiydi Kuzey Kutup Dairesi'ni geçmek için. Aslında çok bir kano tecrübem de yoktu doğrusunu istersen ama işte böyle bir şey vardı bende. Ya ne olsa yaparım herhalde diye. Düşe kalka biraz yaparım diye yola çıktım. O çok gerçekten çok etkileyici oldu. Yani kanoyla geçerken yanından işte foklar, penguenler, balinalar falan geçiyor. güzel güzel bir deneyimdi. Yani aklımda kaldı. Gene gitmek istiyorum oralara.
Ne
Daha uzun
güzel.
zaman geçirmek istiyorum.
Çok, ama sen kendi teknenle gitmiyorsun oraya, değil mi? Oraya gidip orada kiralıyorsun.
Bundan sonra kendi teknemle gitmek istiyorum
Ya
inşallah.
yeni teknen hazır olacak sonra.
Hayalim o. Evet.
Evet. Çok iyi. Peki gel istersen biraz Uzak Deniz Küçük Yağmur'a bakalım. Demin de belirttim sanıyorum. Uzak Deniz deyince ben senin denizcilikle ilgili öykülerini okuyacağım zannediyordum. Birdenbire çok farklı bir alandaki topladığın yazılar.
Gerçi denizle ilgili öyküler de var
Var
içinde
var
ama.
evet. Ama yani hani temel olarak bir aşk kitabı diyeceğim. Ya da sevgi üzerine bir kitap.
Evet,
Ama
denebilir.
özellikle senin bahsettiğin kitabın başında bahsettiğim mümkün geçmiş ve mümkün gelecek kavramı. Biraz
Evet,
kavramdan
evet.
bahseder misin? Nedir bu?
Şöyle dediğin gibi aslında bu kitaptaki öyküleri birbirine bağlayan bir harç gibi düşündüm. Mümkün geçmiş ve mümkün gelecek. Çünkü hakikaten birçok öyküde ya doğrudan ya ucundan kenarından bu kavramlarla iliştiriyorum. Şöyle şimdi bir hayata doğuyoruz. Aslında sonsuz olasılık var önümüzde. Yani ve o hayatı bitirdiğimizde tek bir hayat yaşamış oluyoruz ama yaşayabileceğimiz o kadar çok şey farklı hayatlar var ki ve bunlar bir yandan da çok küçük tesadüflerle belirlenebiliyor. İşte bir otobüsten yanlış durakta inip birisiyle tanışabiliyorsun ya da bir kahve almak için bir yere uğrayıp 5 dakika gecikiyorsun. Ya bunun gibi binlerce aslında ve her gün, her an bunlar oluyor hayatımızda. Ve bunun sonucunda bazen bir karar veriyoruz, bazen bir şeyden vazgeçiyoruz ve bambaşka bir hayata gidiyoruz. Bu beni çok etkiliyor. Bu Güney Amerika edebiyatında da bu vardır. Oradan da ben çok etkilendim doğrusunu söylemek gerekirse. Özellikle Cortazar'dan. Ve bir yandan da zaman içinde şöyle bir şey kendi kendime sormaya başladım. Ya acaba paralel evrenlerde biz bu farklı hayatları yaşıyor muyuz? Yani ben şimdi işte cerrah oldum, gidiyorum ama astronot olmak da isterdim. Acaba başka bir dünyada astronotluk mu yapıyorum gibi. Ve oradan tabii işte hayal dünyamda yavaş yavaş bu mümkün gelecek ve mümkün geçmişler üzerine düşündüm. Ve öykülerde de var. Aynı insanın farklı zaman dilimlerindeki hayatı var. İşte başka farklı şeyler var. Mümkün geçmiş ve mümkün gelecek öyle yani. Bunu düşünmek iyi bir şey çünkü insanın durağan bir hayatı olmadı. Aslında istediği zaman birçok şeyi değiştirebileceğini hissetmesini de sağlıyor
Evet.
diye düşünüyorum.
Doğru. Tabii. Şimdi programın ilerleyen dakikalarında belki öyküleri biraz daha ayrıntılı konuşuruz ama şöyle baktığım zaman öykülerin bir kısmı bir şarkıya ya da şiire senin ifadenle nazire olsun diye veya birini anmak için. Örneğin Enginlerin Aydınlığı, Aydın Engin gayret
Evet,
hatırlar.
Aydın abi.
Ya da Sevdadır ölümünün 50. yılında bir arkadaş Özger'i anmak
Baş.
falan. Böyle öyküler var. Benim çok
Doğru.
hoşuma giden bir tarafı da kitabın sonunda bir içinden müzik geçen öyküler listesi var. Çok da keyifli bir şey yapmışsın. Çünkü ben bu öyküleri işte o listedeki şarkıları dinleyerek yazdım diyorsun. Çok da keyifli. Yani, ve tabii o listenin de çeşitliliğinin, zenginliğinin öneminin altını çizeyim. Yani Nesrin Sipahi'den Pink Floyd'a, işte Avni Polat'tan Eagles'a,
Evet.
Yo-Yo
Onunla ilgili bir Spotify listesi var.
Ma'dan, süper yani John Coltrane'a falan biz de onu
Evet.
dinleyeceğiz programda. Peki ilk müzik arasını vermeden önce hemen bir şey söyleyeyim. Bütün öykülerin 33 öykü var eğer yanlış saymadıysam.
Doğru.
Bu Ankara Rüzgarı nedense ilk öykü olduğu için ben onu çok sevdim. Yani o çok
Evet.
keyifli, çok çünkü genelde öykülerinde hep şu ya da bu nedenle ya tesadüfler ya yaşanan bir takım dramlarla bir türlü kavuşulamama durumunu yazmışsın. Neden böyle? Hep böyle biraz dramatik ve şey böyle karamsar, hep kaybedilen, bir türlü yakalanamayan öyküler, aşklar var galiba.
Evet. Yani bilmem hayatın gerçeği belki. Hayatın gerçeğinde bu var. Aşk acısı, bu saudade, İspanyolların, Portekizlerin fadolarında falan çok olur. Aşk acısı çok yoğun bir duygu. Herhalde o duygu da besleniyorum bir şekilde. Okuduğum birçok şeyde de bu var tabii. Şarkılarda da var. Biraz ondan Ankara Rüzgarı çok sevdiğim bir eser. Ne zaman arabayla bir yere gitsem, bir yola çıksam Ankara Rüzgarı'nı dinlerim. Tabii Nesrin Sipahi onun içinde öyküdeki
Evet.
kahraman Nesrin oldu. Evet, okuyanlar onu çok seviyorlar.
Gerçekten öyle. Daha sonra da ben sadece İstanbul değil dönem dönem İstanbul ağırlıklı öykülerin ama dönem dönem
Tabii.
çıkmadığım bir kent karşımıza çıkıyor. Edinburgh çıkıyor ya da başka bir takım kentler ve oralarda da yine kavuşamayan bir takım aşıklar var.
Evet.
Ama bir öykü var ki onun da müziğini dinleyeceğiz şimdi birazdan. Peki ya biz yalnızca kurgulanmış bir öyküysek Fikret, bu da çok keyifli bir öyküydü. Ve onda da istersen biraz bahsedelim çünkü ondan sonra onun müziğini dinleyeceğiz. Müzik.
Evet, şey o bir kadınla bir erkeğin diyaloğu, belli ki sevgililer ya da eşler ve şunu tartışıyorlar ki edebiyatta, işte sinemada, sanatta anlatılan aşk mı daha güzeldir yoksa gerçek hayatta yaşanan mı? İkisi arasında böyle bir tartışma oluyor. Ve sonunda işte böyle giderken birdenbire ya acaba biz de bir kurgu muyuz diyor. Yani tabii ki kurgular aslında ama bir yandan da değiller öyle baktığın zaman. Evet, öyle bir şey.
Peki o zaman bu öyküde de bir Casablanca bölümde vardı.
Var. Var, evet,
O zaman
evet.
ilk müzik arasında Dolly Wilson'dan dinleyelim. As Time Goes By.
Evet.
2 Haziran 2023 95.0 Açık Radyo'dayız. Bir cuma günü saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Talat Kırış. Müzik arasında Dolly Wilson'dan As Time Goes By isimli parçayı dinledik. Casablanca filminin o ünlü Play It Sam diye başlayan diyalogdaki parça. Talat Kırış hocayla Uzak Deniz Küçük Yağmur isimli kısa bir süre önce Doğan Yayınları'ndan çıkan kitabını konuşuyoruz. 33 öyküden oluşan çok keyifle okunan bir kitap. Peki şimdi peki ya biz yalnızca kurgulanmış bir öyküysek Fikret isimli parça ve Casablanca yazı öykü ve Casablanca dinledik. Şimdi benim çok sevdiğim öykülerden bir tanesi. Demin de belirttim birçok öykü İstanbul'da geçiyor ama birdenbire siyah beyaz bir öykü ve Kırmızı Demiryolu Köprüsü Edinburgh tren istasyonu. Bu da çekmiş.
Evet.
Burada da soru şu, senin yönelttiğin birbirini deli gibi seven iki kişiden biri son anda gelmezlik eder mi? Eder herhalde bu öyküde, oradan birazcık da onu konuşalım.
Evet.
Ne diyeceksin?
Aslında Casablanca'dan başladın, onu da Casablanca'ya bağlayayım. Casablanca filminin hikayesinde o vardır. Yani Vic bekler istasyonda ve İlza gelmez. İlham kaynağı. Evet, bu mümkün yani. Bu tabii birçok filme de konu olmuştur. Hayatta da çok yaşanmış şeylerdir. İşte gene o mümkün geçmiş ve mümkün geleceğe geliyorum orada. Yani bir sevgiliyi beklemek ve onun gelmemesi bir bambaşka bir hayatı kapı açıyor insanda. O öyküde de öyle bir şey. Ben Edinburgh'da bulundum. Bir 3 ay kadar, 3-4 ay kadar çalıştım Edinburgh'da. Gerçekten çok sevdiğim bir kent. Sonra da ara ara gittim. O Kırmızı Demiryolu Köprüsü de çok etkileyici bir köprüdür. Orada bir işte Haliç vardır onun üstünde. Ve gerçekten de Edinburgh'dan çıkıp giderken bu kitapta anlattığım gibi birisiyle karşılaştım. Tabii kitapta anlatılanlar yaşanmadı ama öyküde anlatılanlar. En azından oradan yola çıktım diyeyim. Bu anlattığım mekanlar çok gerçek ve hani öyküleri okuyup merak edenler olursa gidip o öykülerin geçtiği yerleri bulurlar yani.
Anlıyorum.
Görürler.
Sadece birazdan İstanbul'a, ki kitapta çok fazla yer alıyor İstanbul, İstanbul dekorunda geçen öyküler. İşte Edinburgh'dan bahsettik, birazdan diğer kentlere de geçeceğiz ama birdenbire karşıma bir mecburi hizmet hikayesinden daha fazlası Kece'nin Gözleri.
Gözler.
Çok etkileyen bir öyküydü bu da. Biraz onu anlatır mısın bize lütfen, bu Kece'nin Gözleri?
Yani Kece'nin gözlerinde bir defa tabii bir mecburi hizmet çok etkiledi bizim nesili. Ve mecburi hizmet daha da edebiyata yeterince yansımadığını düşünüyorum. İşte şehirli çocukların
Birdenbire
köy,
tabii
evet, köylere gidip
karşılaşmaları, tanışmaları.
Anadolu'yla karşılaşmaları. Biz bunu ilk bu tabii Türkan Saylan'la yaptığımız Lepra taramasında, sen demin bahsettin, yaşamıştık. İşte 20'li yaşlarında Türkiye ile ilgili ahkam kesen bayağı bir siyasetle de ilgili gençler bir anda gidip de Bahçesaray, Çaldıran gibi Türkçenin hiç konuşulmadığı köylerde karşılaşınca bu ülkeyi ne kadar az tanıdığımızı anladık ve tabii hala daha ülkenin en önemli sorunu olan Kürt sorununu da orada gördük. Yani bilmediğimiz bir sorunda açıkçası İstanbul'da yaşayarak ya da boyutunu bilmediğimiz diyeyim. Kece'nin gözlerinde biraz onu anlatmaya çalıştım. Biraz yani yumuşak bir şekilde belki de olsa Diyarbakır cezaevinden bahsettim. Yani çok yumuşak bahsedilecek bir yer değil okuduklarımdan Diyarbakır cezaevi ve 80'de yaşananlar ama yani hani bir aşk öyküsünün içine onu koymak istedim. Yani babası aslında müzisyen olan bir genç kız Keje. Ve tesadüfen hapse düşüyor babası, bir arkadaşını evinde bulundurduğu için. 1980'de öyleydi. Çok çok örneği var bunun. Yani o içeri girerdin ve kolay kolay da çıkamazdın. Zaten 90 günden önce senden haber bile alınamıyordu. Ve bir şekilde o da o hapiste tabii yapılan muameleyi kendine yediremiyor. Yediremedikçe daha fazla zulüm görüyor ve orada ölüyor adamcağız. İşte oradan sonra o Kece'nin amcasıyla işte bir sıra gecelerinde söylemeye başlıyor, şarkı söylemeye eşlik ediyor ve mecbur hizmete giden bir hekim de ona aşık oluyor. Hikaye bu. Tabii sonrası sonunu söylemeyeyim.
Tamam, söyleme söyleme, tamam. Evet, farklı kentler dekorda var. Akropol'de aşk, plaka Atina galiba.
Evet,
Daha sonra biraz da komşuya gidelim, Atina'ya.
Atina tabii sevdiğim bir kent. Atina'ya da gittim birkaç defa. Hatta denizden Atina'ya gittim tekneyle. Pire, işte Turco Limani ya da Mikro Limani, Turco Limani dedikleri o Pire'nin hemen arkasındaki koy. O bölgeler çok canlı. Aslında çok İstanbul bir yandan, çünkü İstanbullu göçmenler var orada da yoğun olarak. Plaka'da biraz bizim Çiçek Pasajı'nı andıran bir yer, gidenler bilir. Tabii Akropol bambaşka, bir anda insanı zaman tünelinden alıyor ve başka bir yere götürüyor. Orada da böyle hafif bir gerçeküstü aşk hikayesi anlattım. Orada biraz hafif bir kavuşma oluyor sonunda.
Hepsi kötü bitmiyor ya da
Evet.
karamsar bitmiyor. Evet. Bir müzik arası daha vereceğim ama ne çalacağımı şimdi bahsedeceğimiz ama İstanbul'da geçen bir öykü, buraya olmanı isterdim. Yanlış mı okuyorum? Bu da ilginç bir öykü. Burada olmanı isterdim.
Evet, burada
Biraz
olmanı
sana da
isterdim.
değinir misin?
Wish You Were Here çalacaksın anladım. Pink
Evet.
Floyd'dan. Evet. O da kavuşulmayan bir öykü. Biraz hafif gerçeküstü dokunuşlarla İstanbul'da geçen ve işte sevgilisini peşinden giden bir aslında her zaman adam mı kadın mı onu da bazen boş bırakıyorum.
Çok iyi, çok iyi. O çok güzel oldu.
Yani kim kadın kim adam
Çok
onu
doğru.
da söylemiyorum. Onun peşinden gidiyor. İşte benim Seval de İstanbul'dan bahsedeceksin. Çok İstanbul'da yaşayan bir insanım. Neredeyse doğduğumdan beri. İşte Haliç'ten kovalıyor onu, görüyor, bir görüyor, bir kayboluyor. Herhalde buluşamayacağız diyor ama son anda Sirkeci Garı'nda yakalıyor. Ve nihayet kavuştuk diye atlıyor trene. Peşinden ve tamam diyor, artık kavuştuk ve sonra meğerse farklı trenlere binmişler. Tren böyle geçiyor.
İşte ve
Geçiyor gidiyor ve o da bir yerde iniyor ve şey dinliyor denize doğru giderken. Wish You Were Here dinliyor.
evet, şimdi biz de onu dinleyelim Pink Floyd'dan, o zaman Wish You Were. 2 Haziran 2023 bir cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Talat Kırış, kendisinin yeni çıkan Doğan Kitap'tan çıkan kitabını, Uzak Deniz Küçük Yağmur isimli kitabını konuşuyoruz. Program sonunda yineleyeceğim ama 3 Haziran 2023, yani yarın saat 15'te Nişantaşı'nda Cities Alışveriş Merkezi'nde ki Diyanar Kitap Evi'nde Sayın Kırış kitabını imzalayacak. İlgilenenler, sevenler orada kendisini görüp hem söyleşebilir hem de kitabı imzalatabilirler. Evet, Sayın Kırış'la programın son bölümünde diğer öykülerden bahsedeceğiz. Şimdi ben İstanbul'la ilgili öykülere geçeceğim ama bir şey atlamamak için iki yer daha var. Bir tanesi benim yine çok sevdiğim bir öykü. Yasemin Kokard'ı Tren İstasyonları, Londra'da St. Pancras Tren İstasyonları
Evet.
öyküsü. Bir de benim hiç adını duymadığım bir yer İskoçya'da galiba, bu Nivi Arsiak. Yanlış mı yapıyorum?
Nevi şey çiçeğin adı aslında.
Evet, ama
O
İskoçya'da mı?
İskoçya'da, evet İskoçya'da bir yerde geçiyor. Uik diye bir yer geçiyor. Ve Nevşehir Grönland'ın kutsal çiçeği, güzel genç kız
Ya.
çiçeği anlamında. Evet, Skye Adası'ndan, Skye Adası'nın bir yeri o Uik. Skye Adası'na gitmiştim ben, Isle of Skye. İskoçya'nın batısında bir ada. Birçok iyi malt viskinin imal edildiği bir yer. İşte orada İskoç klanları var malum. Biraz onlarla harmanladığım, sonunda da işte hep hayalim olan Kuzeybatı geçişi, Northwest Passage
Yola çıktı.
tekneyle yola çıkılan bir yer.
Peki bu Yasemin Kokar'da tren istasyonları kısaca ona da değinelim.
Evet, St. Pancras istasyonunda oturuyordum. Orada bir kahve içiyordum ve hemen orada bir piyano var. Piyano çalmasını bilenler gelip piyano çalıyor. Birisi piyano çalmaya başlayınca trenin kalkmasına da bir 2 saat falan vardı. Bu oturup öykü yazmaya
Ne
başladım.
güzel.
O öykü öyle çıktı. Yani gerçek mekanda tam da bahsettiğim kafenin içinde. Orada biraz Almancılar, Almancı bir kız neticede, Almancı bir ailenin kızından bahsediyorum. Ben İstanbul Erkek Lisesi'nde okuduğum için bizim sınıf arkadaşlarımız olurdu. Yani birinci nesil Almanya'ya gidenlerin çocukları. Ve o sıkıntıyı onlarda gördüm, yaşadım. Yani işte farklı milletten olup başka bir ülkede yaşamak, orada doğmak ve o 2 tane kültürün çatışması içinde kalmak. Biraz ondan bahsetmek istedim o öyküde.
Bu arada bir de renklerin güncesi var. Neden bu öykünün adını belirttim? Çünkü içinde Korto Maltez var. Benim çok sevdiğim,
Evet. Sever misin?
inanılmaz bir şekilde yani çok gençlik yıllarından beri
Evet.
meraklısı olduğum bir figür
Kesinlikle.
Korto Maltez. Çok önemsediğim başta çeşitli romanlarını farklı yere
Ben
koydum
de
bir yerisidir yani.
aynen benim de yani gerçekmiş gibi idolüm olan tiplerden biridir Corto
Evet.
Maltese. Gerçi biraz tuhaftır yani iyidir ama hafif illegal de vardır.
Tabii, tersidir de yani.
Hep öyle yaşıyor. Evet.
Tabii.
Ama denizciliği müthiştir yani.
Evet.
Evet, onlardan da bahsettim. Haklısın.
Peki şu son dakikalarda ya da son kalan bölümde biraz da İstanbul'da yani yağmur damlaları, kan kırmızı, Orhan Pamuk'tan bir alıntı var. Çok büyük ülkede İstanbul, anlaşılmaz
Evet.
bir ülke. İstanbul'un karanlık yüzü. Doğma büyüme İstanbullu olarak ve İstanbul'un tadını çıkarmayı bilen, bunu isteyen birisi olarak biraz İstanbul'un nasıl gördüğünü
Evet.
anlat. Sonra öykülerde biraz daha özel konuşuruz.
İstanbul gerçekten benim için bir karakter. Yani yaşayan bir karakter. Bazen bir arkadaş, bazen bir sevgili. Şöyle ben Süleymaniye doğum evinde doğdum. Yani bu şehrin en eski hastanesinde diyebilirim. Sonraki hayatımda hep işte İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. Yani isminde İstanbul olmayan hiçbir şey neredeyse geçmedi benim hayatımdan. Gençliğim Eskişehir'de geçti. İşte Sultanahmet, Cağaloğlu, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Beyazıt, sahaflar. Sonra işte Çapa bölgesi de biliyorsun beraber orada surlar eski İstanbul'un kadim semtleri Şehvemini işte İmrahor falan oralar hep Fındıkzade, Suviçi. Sonraki hayatımda da Pera ve Galata yani şimdi de Galata'da oturuyorum. Dolayısıyla yani bu şehrin böyle doğu ve batıya açılan iki yüzüyle beraberim sürekli. Hala sık sık giderim. Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı oralarda dolaşırım. Ama zaten her gün Galata'dayım. Grafitilerine çok meraklıyım bu şehrin. Şiir sokakta vardır biliyorsun duvarlara şiir
Tabii.
yazanlar vardır. Onlara meraklıyım. Yani bu şehir yaşayan, kalbi atan bir şehir. Gecesi yok, gündüzü yok. Dünyanın hiçbir şehri bu kadar canlı değil yani benim en azından benim gördüklerim ki epey bir şehir gördüm. Ve seviyorum İstanbul'u. Yani İstanbul'da yaşarken ben kendi adıma ne bileyim işte Zekeriyaköy'de işte orada burada oturmak istemiyorum. Oralar da güzel tabii, bahçeli. Yani ayrı güzellikler sunan yerler, ama benim açımdan İstanbul, yani iki imparatorluğun payitahtı olmuşsa İstanbul'un payitahtı
Evet.
da buralar.
Katılıyorum.
O nedenle gerçekten çok yaşamaya çalışıyorum İstanbul'da. Böyle bir şansla doğmuşum.
Evet.
Hakkını vereyim istiyorum.
Çok.
Şimdi öykülerde hep var
Evet,
İstanbul.
örneğin İstanbul Galata çalışıyor. Gölgen de sen öyküsü mesela.
Evet.
Ya da Eski Ev,
Onu.
İstanbulluyum.
Evet, Eski Ev işte Kadırga tarafında geçiyor. Orada biraz yani bu öyküde böyle değişik şeylere de değinmek isterim. O mesela Ermenilerle ilgili bir öyküdür. Bu ülkeden göç eden Ermenilerle. İşte demin Kece'de Diyarbakır'dan bahsettik. Bu arkadaş size Özger de aslında bir gay çift anlatılıyor. Yani farklı farklı bir Zaza anlatılıyor. Bir başka öyküde bir Zazalar var. Yani farklı kesimlerden de böyle çok üstüne basmadan, işaret parmağımla göstermeden şey yapmak istedim. Bahsetmek, yani o dertleri de biraz işte söylemek istedim.
Tabii bu İstanbul Galata sadece Gölgen ve Sen değil, Sevdadır isimli öykünde de geçiyor. İstanbul Gerçi Üstü Sinan'ın Altında da geçiyor.
Geçiyor. İstanbul'un karanlık yüzü
Evet,
var.
bir de Udi Refik Karan'ın hikayesi var. O da ilginç. Yani o da keyifli bir öykü. Peki, bir kitap, çok keyifli okunan bir kitap. Gerçekten Talat Hoca'nın böyle denizden ya da hekimlik öykülerinden beklerken birdenbire ters köşe etti beni. Çünkü hiç beklemediğim bir yerde. Çok da keyifli öyküleri okuma olanağı buldum. Sizlere de öneririm ve dediğim gibi 3 Haziran yarın saat 15'te Nişantaşı Cities'deki D&R'da imzalayacaktır kitabını. Hem kendisiyle konuşma olanağı da bulmanız mümkün. Peki bundan sonraki projelerde neler var?
Yazmaya devam ediyorum zaten. Yani bu herhalde bir içten gelen bir şey. Yoksa yazmak da sıkıntılı bir süreç aslına bakarsan. Ama ben seviyorum. Yazma hoşuma gidiyor. T24'de devam edeceğim. Yat dergisine bir özara vermiştim ama o da hep içimde. Ona da devam edeceğim düşünüyorum. İki tane projem, üç tane projem var aslında yazı ile ilgili. Bir tanesi uzun zamandır yazdığım ama bir türlü bitmeyen, bitmek bilmeyen bir ütopya var. Bir İstanbul ütopyası. O da İstanbul'da geçen bir ütopya. Ütopya ayrı bir tür. Yani tam edebiyat da değil ama bir yandan edebiyat, bir yandan her şey olan. O ütopyayla uğraşıyorum. Denizle ilgili yazmak istiyorum. Yani bir uzun bir yolculuğa çıkıp işte bu kutuplar vesaire denizin her haliyle, yani coğrafyasıyla, işte meteorolojisiyle, içinde yaşayanlarıyla, tabii ki kültürüyle, yani denizin dokunduğu kültürlerle, onlarla ilgili. Bir de bizi yani çoğumuzun bilmediği, bize ilham olmuş denizciler var. Yani tabii ki Sadun Baba'yı işte eline yelken halatı almış Türk insanı bilir. Yani hepimize rol model olmuş, denize bizi itmiş bir insan Sadun Baba. Tabii Sadun Baba'dan da bahsetmek lazım ama başkaları da var. Hem Türk hem yabancı. Mesela bir Polonyalı bir kadın var. İlk defa tek başına dünyayı dolaşmış yelkenliyle. Kimse bilmiyor. Bunun gibi insanlar var. İngiliz bir matematik öğretmeni var. Jean Socrates diye bir kadın. Üç defa dünyayı tek başına dolaşmaya çalışıyor. Ve zor yoldan, yani bu üç beş tane burnu geçiyor. O bir zor bir yol var. İki tanesinde bitirmeye az kala, birinde işte yelken direği kırılıyor, birinde bilmem ne oluyor, 100 mil kala falan bitiremiyor. Sonunda bitiriyor yani, bu 70 küsur yaşında bir kadın ve işte 60 yaşından sonra falan denizciliğe başlıyor. Ya böyle insanları biraz yazmak istiyorum. Yani farklı milletlerden.
Evet.
Çok
Aa,
tanınmıyor.
Fransızlar var. Avustralyalı genç bir yelkenci
Müthiş. Tabii Avustralya'da işte onun filmini de yaptılar
var.
ya, genç kız.
Evet.
Onun dışında da böyle bir sürü insan var farklı farklı ülkelerden. Bu sene mesela bir ilk defa dünyayı dolaşılan bir solo, tek başına yapılan yelken yarışında bir kadın gene birinci oldu ki kadınlarla erkeklerin aynı
Harika.
yarışta olduğu nadir
Evet.
spor olaylarındandı ve ilk defa bir kadın birinci oldu. Ya bunun gibi ilham vermek istediğim insanları, yani bana çok ilham veriyor çünkü bu böyle insanlar. Bunlardan bunları toplamak istiyorum bir kitapta da.
Süper. Üç tane proje var ya.
Evet, inşallah.
Peki programın son bölümüne geldik. Bu İstanbul'dan bahsettik. Bu bir türlü kavuşmayanlar, mümkün geçmiş, mümkün gelecek. Son olarak da aşk aforizmaları ve Ayşe isimli öyküler var. Kısaca bunlara değinip veda edelim. Çünkü son parça bunlarla ilgili olacak.
Evet, aşk aforizmaları aslında tam bir öykü değil ama
Evet.
onu da yazmıştım,
İyi yaptın.
kıyamadım. Kitabın sonuna onu da koydum. İşte biraz aşka dair, işte adı üstünde aforizma. Ayşe şöyle çıktı. Ben bisikletle geliyorum işte zaman zaman ve işte bir müzik dinliyorum ve o gün kafama göre işte bazen Ahmet Kaya oluyor, bazen Zeki Müren oluyor, bazen caz oluyor, işte opera oluyor falan. Öyle özel bir seçimim yok. Cazı da seviyorum, işte saksafonu özellikle. O gün karşıma bu Ayşe çıktı, John Coltrane'in. Ve Gezi Parkı'ndan geçiyorum hep gelirken de. Onun da ayrı bir anlamı var. Gezi'de durdum, oturdum ve bu parçayı dinledim. Şey bir parça, böyle yavaş başlıyor, yumuşak başlıyor. Sonra bir böyle bir kaotik bir karmaşa oluyor. Sonra gene yani bir aşkın bir birlikteliğin gidişi gibi. Yani böyle her şey güzel başlar, sonra arada bir kavgalar olur falan. Oradan yola çıktı o Ayşe parçası.
Peki biraz uzun bir
Uzun
parça.
parça, evet.
Veda eden bu parçayı dinleyicilerimizle paylaşalım.
Ay,
O zaman
güzel bir parça.
evet, tekrarlayayım ben. 3 Haziran yarın saat 15'te Nişantaşı City's'deki Yanar Kitap Evi'nde sevgili Talat Kırış Hoca yeni kitabı Uzak Deniz ve Küçük Yağmur'u imzalayacak. Sizlerle de söyleşi ona bulur sanıyorum. Evet, çok teşekkürler bize vakit
Ya
ayırdığınız
ben teşekkür
için.
ederim.
Sağ ol, sağ ol.
Çok
Yani
güzel sohbetti.
senin gibi
Sağ.
bilim insanı, çok değerli bir nöroşirurjan.
Estağfurullah.
Böyle bir öykü kitabı sürpriz oldu. Aslında T24'ten yazılarını takip edenler ya da daha önce çıkan öykülerini farklı yerlerde okuyanlar belki onlar için şaşırtıcı olmayacaktır ama örneğin Argos'ta ya da Cumhuriyet ya da Radikal
Ne?
gazetelerinde. Ama yine de çok hoş bir sürprizdi bu kitap Uzak Deniz Küçük Yağmur. Tekrar teşekkürler Talat ve veda ederken senin son olarak değindiğin öykünün esin kaynağı John Coltrane'in Ayşe isimli parçasını
Ayşe. Çok
dinleyelim.
teşekkürler
Evet.
Selim. Sağ
Tekrar teşekkürler Talat. Sevgiler.
ol. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Sağ ol.